Ayrım 55, sayfa 322. Bu amaca yönelik olarak yapılan inanılmaz hacimlere ulaşan malzeme derleme ve üniversitelerde arşivleme faaliyetleri, derlenmiş olan malzemenin değeri yadsınmamakla beraber ve söz konusu malzeme çokluğuna rağmen Grimm kardeşlerden beri devam eden malzeme derlemenin ve motif indekslere göre tasnif etmenin disiplin içinde esas faaliyeti oluşturması. Bir başka ifadeyle derlemenin takıntılı bir biçimde yoğunlaşılan temel konuyu oluşturması nedeniyle pek çok iyi yetişmiş folklor bilginin dahi teoriden yardım görmeksizin ve teoriye değer vermeksizin folklor mahsullerinin çok eski veya kadim bir bilgeliğin ileri sürdüğü, adeta mutlak gerçekler olarak görülmesi ve bu haliyle de halk bilimi çalışmalarının adeta Grimm kardeşlerin bıraktığı yerde ve onların ileri sürdüklerinin izinde ve dahası onların yaptıklarının neredeyse aynısını yapıyor durumda olması. Bir a priori olarak kabul edilen ortadan kalkmış geleneklerin ve yaşayanların halk ruhunu, Volksgeist, yansıttığı, toplanacak olan yaşayan kalıntılardan hareketle söz konusu halk ruhunun yeniden kurulabileceği varsayımı ve bu kabule dayalı olarak derlenip arşivlenen malzemenin mukayeseli veya karşılaştırmalı metodoloji ile kategorize edilerek sınıflanmasından ibaret yaklaşımın bir araştırma sonucu değil, ancak başlangıcı olabileceği ve söz konusu metodolojinin hiçbir şekilde bir teorinin yerini alamayacağı gerçeği. Herder'in düşüncelerinden kaynaklanan halk ruhu, Volksgeist, araştırmasının yöneldiği halk kültürü unsurlarının ilk şeklini ve kaynağını bularak ortaya koymanın 1960'lı yıllara kadar ulaştığı neticesizlik. Bu şekliyle halk bilimi çalışmasının temel olarak sadece derlemek ve arşivleyip koruma faaliyetine indirgenmiş gibi bir hale dönüşmesine, Doğu 1986 4-7, çok büyük tepki gösteriliyordu. Bu şekilde çalışan halk bilimcilerle pul koleksiyonu yapan meraklılar arasında pek çok bakımdan fark olmadığını, hal bu olunca da ironik bir ifadeyle pul ve koleksiyoncularının veya merakının neden üniversitelerde bir kürsüye vesaire imkanlara sahip olmadıklarını sorgulamaya, Kramer 1986-42, dek varabilen bu tepkilerin temelinde yatan amaç, halk bilimini sosyal hayat açısından işlevsel bir sosyal bilim haline getirmek ve dolayısıyla da Alman halk bilimciler olarak ülkenin ve toplumun karşılaştığı sosyal ve kültürel meselelerin çözümünde sorumluluk ve rol isteniliyordu. Bu nedenle onlara göre halk bilimci kendi milletini veya halkını ve onun güncel ve tarihi kültürünü çalışıyordu ve yine ulusal menfaatler gereği kamu tarafından kamu yararına finanse edilen halk bilimi çalışmalarının durumu elde edilenlerle kıyaslandığında yararları tartışılmalıydı. Doğu 1986-6. Bu sorun Dieter Kramer'in Halk Bilimi Çalışmalarından Kim İstifade Eder? 1986 sorusuyla tartışmaya açılmıştı. Öncelikle halk biliminin aydınlanma çağında ortaya çıkışını ve romantik milliyetçilik ideolojisi içinde yerini ve toplum yapısının korunmasına yönelik işlevlerini belirleyen Dieter disiplinin daha sonraki dönemlerde Almanya'da kazandığı bir polis bilimi olma ve politik bilimlere giriş kabul edilme şeklindeki mahiyetini irdeler ve nasyonal sosyalistlerin son derece etkili bir propaganda aracına dönüşmesiyle neticelenen bu süreci ütopik muhafazakar toplum yapısı oluşturmaya yönelmiş bir eğilim olarak görür. Dipnot: Alman halk biliminin bu dönemiyle ilgili daha fazla bilgi için Kellerman 1993 ve bu çalışmanın ideolojik halk bilimi kuramları kısmına bakılabilir. Dieter Kramer bu yaklaşımın karşısında aşağıda sıralayacağımız nedenlerle çıkar ve ona göre ileri sürdüğü o nedenler ve faktörler gereği halk bilimi araştırmalarının amaçları ve hedeflerinin yeniden düzenlenmesi gereklidir. Kramer'e göre 1986, ilk belirlenmesi gereken halk biliminin işlevleri bakımından sosyal bir bilim mi yoksa güzel sanatlar, humanities, içinde yer alan bir alan mı olduğudur. Dipnot, halk biliminin bir sosyal bilim olup olmadığı yönünde gelişen ve temellenen bu tartışmanın arka planına dair şu bilgiler kısmen de olsa konuyu aydınlatıcı mahiyettedir. Bütün ihtişamlı başlangıcına rağmen halk biliminin Alman üniversitelerinde bağımsız bir kürsü veya enstitü olarak yer almasının 1920'ler gibi geç sayılabilecek bir tarihte başladığı görülmektedir. Bu hususta başlangıcı 1800'lere kadar giden çalışmaları yapanların kahir ekseriyetinin Alman filolojisinden gelmesine ve beşeri bilimler mensuplarının da sosyal bilimlere olan sınırlı temasları nedeniyle halk bilimini sosyal bir bilimden ziyade beşeri bilimlerin bir parçası olarak şekillendirmelerine yol açmıştır. Dahası dönemin ideolojisi gereği halk bilimini toprak sahibi köylülerle özdeşleştirmelerine ve Alman toplumunun diğer parçalarını adeta yok varsaymalarına neden olmuştur. Scharfe 1989-267. Toplumsal iş bölümü gereği bilimsel çalışma ve toplum arasındaki aşırıya kaçan bölünmenin iki tip bilimsel çalışmaya yol açtığına işaret eder. Bunlardan birincisi edebiyat, güzel sanatlar, felsefe ve benzeri insani bilimler, humanities dallarındaki bütün bilimsel uğraşların geleneksel bir konunun tamamen pratik amaçlarla ve toplumun karşılaştığı sorunların çözümünde herhangi bir yükümlülükten kaçınan ve öteden beri tekrarlana gelen anlamsız uygulamasına dönüştüğünü ve mevcut haliyle halk bilimi uygulamalarının yanlış olarak bu yapıda olduğunu ifade eder. İkinci tip bilimsel çalışmayı yani deneysel analitik bilimlerin The Empirical Analytical Sciences ise belirlenen sosyal ihtiyaçları karşılamada kullanılabilir teknik bilgi olduğunu ve burada bilimsel sonuçların doğrudan veya dolaylı olarak hangi amaçlarla uygulanacağı veya hangi ihtiyaçları karşılamada ve problemleri çözmede kullanılacağına dair karar verilişi, özel entelektüel merak ve yarış içinde olan ve o bilimsel sonuçları üreten araştırmacı bilim adamının dışında olan bir konu olarak karşımıza çıktığına ve bunun için teknokratik uygulama ve kullanıma yönelik yapılanmaların ortaya çıktığına işaret eden Kramer, bir yandan halk bilimi disiplinin içinde yapılan araştırmaların ve varılan bilimsel sonuçların diğer sosyal bilimlerin tersine, henüz böyle bir teknokratik kullanım seviyesine ulaşmamış olmasını tenkit eder. Öte yandan da teknokratik kullanımların disiplini sürükleyebilecekleri kötü uygulamaları düşünerek bunun teorik yapılanışı gerçekleştirilecek olan disiplin yapısı içinde bizzat disiplinin mensuplarınca karar verilecek bir yapıya bağlanmasının gerekliliğine işaret eder. Bir başka ifadeyle Kramer yapılagelen ve yapılması gereken halk bilimi araştırmalarının öncelikle sosyal fonksiyonunun belirlenmesinin gerekliliğini ortaya koyar. Bunun en önemli nedeni de Kramer'e göre halk bilimi araştırmalarının henüz yukarıda işaret edilen birinci tip bilimsel çalışmalar içinde olması ve bu nedenle de icabı halinde Hitler Almanyası'nda üstün ırk anlayışının ve Sovyetler'deki gibi Komünist Manifesto'nun propagandalarında olduğu gibi rasyonel kullanım ve uygulamaların dışına çıkabilmesi ihtimalinin önüne geçmek olarak görür. Bunun için de Kramer'in geliştirdiği söylem bilim tanımıyla başlayarak şu şekilde devam eder. Bilim insanlığın sosyal ve doğal dünyalarıyla olan makul ve rasyonel ilişkilerinin evrensel şekillerini bulmak için yaygın insani çabadır. Bilim, insanlığı makul ve akılcı ölçülerde düzenleyip organize etme görevini üzerine almıştır. Bizim de disiplinimizi, halk bilimi içinde saydığımız sosyal bilimlerin muhtevası, sadece sığ tanımlamalardan ibaret değildir ve olamaz. Bir sosyal bilim olarak disiplinimizin gayeleri, sosyal değişme ve sosyal ilişkiler ve şartlar üzerindeki insani tesirlerdir. Kramer'e göre halk bilimi çalışmalarının sonuçlarından insanlığın son derece aktif bir şekilde yararlanması gereklidir. O bu konuda kendisinden daha önce aynı konuyu İsviçre Folklor Derneği'nin yıllık konferansında "Zamanımızda halk bilimi araştırmalarının amaç ve hedefleri" başlığı altında ele alan Hermann Bausinger'in "Bugün halk bilimiyle ilgilenen herkesin dillere dolanan salt organik hayat şekilleriyle uğraşma yavesinin telaşesiyle konuşup durmaktan ziyade aydınlanma çağında olduğu gibi açlık ve fakirliği ve insanların ihtiyaçlarını görmek ve onlara gereken yardım her neyse onu vererek yardımına koşmaya hazır olması gerekmektedir" şeklindeki uygulamalı halk bilime yönelen açılımını ve yine Arnold Niederer'in "Halk bilimi ve sosyoloji birlikte kültürel karışıklıklardan ve çatışmalardan doğan problemlerin çözümüne çok değerli katkılarda bulunabileceklerine" dair kanaatini ki özellikle de gittikçe hızlanan coğrafi ve sosyal hareketliliği göz önünde bulundurarak halk biliminin uygulamalı hale gelmesine ve daha önce de işaret edildiği gibi teknokratlarca yanlış kullanımlarının da önüne geçebilecek bir formülasyon geliştirmeye çalışır. Dieter Kramer'in uygulamalı halk bilimi için geliştirdiği formülasyon ve bunun öncüllerine dair teorik tartışma ise kısaca şu şekilde özetlenebilir. Sosyal bilimler sosyal süreçlere doğru yöneldiğinde, yorumlayış ve her türlü pratik endişelerle birlikte sosyal gruplar arasındaki karışıklık ve menfaat çekişmelerinin yer aldığı bir alana girer. Bu sosyal gelişme için pek çok alternatifler içinden birini seçmekle sosyal bilimci kendisini politik alanda bulur. Politikadan tarafsız, objektif bir bilim adamlığı diye bir şey yoktur. Bizzat tarafsız, unpolitical, politikadan soyutlanmış, saf bilim, pure science söylemi dahi, kendine has bir politikanın ürünü ve kendine has fonksiyonları olan bir politikadır. Tarafsız bilim söylemi, statükonun kendini savunma yollarından birisidir ve statükoya yönelecek olan ve potansiyel olarak eleştirel ve yerleşik anlayışları yıkmaya muktedir olabilecek bilgi ve tavır alışları nötralize etmeye yarar. Tarafsız bilim propagandası ve politik bir tavır alışı destekleyen araştırma amaçları, sadece kendilerinden yana olduğunda rasyonel bilgiden rahatsız olmazlar. Her nerede olursa olsun bu söylem ve onunla ilgili tavır veya davranış, kısaca bilimsel sonuçları kendi özel amaçları için kullanmayı tercih eden bir politikanın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda halk bilimine bugüne kadar hakim olan elitist teoriler, geniş toplum kesitlerini bir anlamda mevcut irrasyonel sosyal düzenlemelerin varlığının gerekliliğine ve kendileri için iyinin ne olduğuna ikna edilmelerine hizmet eden demokratik olmayan konseptlerdir. Sosyal bilimlere olan sosyal şartların eleştirel olarak açıklanması ve rasyonel olarak tanınmasına yönelik talep söz konusu hususların en ince detaylara varıncaya kadar araştırılıp ortaya konmasıyla yeterli olmaz. Bu talep sosyal bilimlerin sosyal hayatın bütün saha ve safhalarının eleştirel olarak yansıtılmasına ve rasyonel bir biçimde yapılandırılmasını içine alacak kadar yaygınlaştırılmalıdır. Halk bilimini bu şekilde bir sosyal bilim olarak anlarsak ve onun toplum üzerinde eleştirel ve insanileştirici tesirleriyle çalışmasını düşünürsek bunun bazı sonuçları olacaktır. Bunlardan birincisi bilgi, lore, toplamak üzere ayrılmış yüceltmelerin yanı sıra aşağılanmış halk diye bir toplum parçası olmayacaktır. Bunun yerine sadece birbirinden farklı özelliklere ve varoluş ölçütlerine sahip halk gruplarından oluşan topyekün toplum olacaktır. Dipnot: Metin merkezli halk bilimi teorilerinin kabaca okuma yazma bilmeyen ve kitle iletişim araçları başta olmak üzere modern uygarlıktan etkilenmemiş kırsal kesimde yaşayan şeklindeki ölçütlere dayanan halk tanımından Alan Dundas'in 1980, aralarında teorik olarak en az bir müşterek faktör bulunan ve en az iki kişiden oluşan ölçütüne dayanan halk tanımlamasının ortaya çıkışı ve buna dayalı olarak halk biliminin topyekün toplum bazında faaliyet gösteren bir yapıya kavuşması sürecinde Alman ve Amerikan halk bilimcilerin birbirine paralel düşünüşleri müstakil bir çalışmaya konu olacak derecede dikkat çekicidir. Bu şekliyle bir toplumda yer yer birbiriyle örtüşen genel bir kültür içinde özel şekillere ve davranışlara sahip alt kültürler ve onların gelenekleri ve yaşam şartları olacak ve bunların tamamının sosyal durumları ve problemleri araştırılabilecektir. Bu şekilde bir eleştirel tahlile tutulacak olan sadece halk tanımı değildir, onun yanı sıra mevcut halk bilimi terminolojisi ve onlarla ilişkili halk bilimi teorileri de buna dahildir. Bu eleştirel tahlil süreci, yeni ve spesifik problemlere yönelmiş olan yeni teorilerle desteklenecektir. Böylece bundan sonra bizim disiplinimizin mensupları, halk bilimi, bilimsel amaçlarını sadece derlenmiş ve tuhaf sistematiklerle tasnif edilip arşivlenmiş olan muazzam geleneksel materyal koleksiyonundaki bilgi ve malzeme eksikliklerini yeni değerlemelerle giderip kapatmak olarak göremeyeceklerdir. Bizim disiplinimizin amacı sosyal özelliği ve önemi gereği seçilen problemlerin çözümü olacaktır. Dieter Kramer tarafından Alman Folklor Derneği'nin 23 Eylül 1969 tarihinde Detmold'daki kongresinde okunan tebliğde yer alan yukarıdaki görüşler ve Asion 1986, Moser 1986, Kluzen 1986, Brednich 1986, Rath 1986, Schenda 1986, Geiger 1986 gibi birçok Alman halk bilimci tarafından ifade edilen bunların pek benzeri fikirler günümüze gelen süreç içinde gittikçe yaygınlaşır ve yeni araştırmaların formülasyonunda söz konusu halk bilimsel postülatlar yaygın olarak kabul görür. Dipnot: Söz konusu süreç içinde meydana gelen değişmeler ve şekillenişleri, tarihleri düşünüldüğünde Alman Folklor Derneği'nin yıllık kongreleri için seçtiği İş ve Halk Hayatı 1965, 19. yüzyılda Kültürel Değişme 1971, Şehir-Kasaba İlişkileri 1973, Doğrudan İletişim ve Kitle İletişimi 1975 şeklindeki ana tema konularında da görmek mümkündür. Şarfe 1989-267. Bu konuda ayrıca şu Türkçe kaynağı Kellerman 1993 bakılabilir. Bunlar arasında en önemlisi hiç şüphesiz daha önce de işaret edildiği gibi söz konusu teorik yeniden yapılanma sürecini başlatan ve şekillendiren Hermann Bausinger'dir. Bausinger 1969'da Zeitschrift für Volkskunde'de yayınladığı Geleneğin Bir Eleştirisi 1986A adlı makalesinde halk biliminin geleneksel olarak araştırdığı alanı etnoloji ve sosyoloji başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerle olan benzerlik ve farklılıklarını irdeler ve halk biliminin alt kültür, subculture, kültürel geçiş, difüzyon, iletişim, communication, yayılım, transmission, insan davranışı, attitude, popüler kültür, popular culture, gelenek, tradition gibi temel konseptlerinden hareketle yeniden yapılanabilirliğini ve bunun muhtemel şartlarının olumlu ve olumsuz yönlerini disiplinler arası bir düzlemde tartışır. Aynı şekilde halk bilimi disiplinin Volkskunde veya folklor adından hareketle ortaya çıkan çalışma alanını daraltıcı çağrışımları irdeler. Bu bağlamda her ne kadar disiplinin isminin değişmesini gerekli görürse de gerek disiplinin tarihi geçmişini yansıtması ve gerekse üniversiteler başta olmak üzere müzeler ve benzeri kurumlarca benimsenmiş olması ve Volkskunde isminin özel bir nesneye veya metodu işaret etmemesi gibi nedenlerle disiplinin adını değiştirmeden teorik yeniden yapılanışının gerçekleştirilmesi gerektiği ileri sürer. Dipnot: Alman halk bilimindeki teorik yapılanışta en önemli rolü oynayan Tübingen Okulu'nun daha sonraları adını Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Deneysel Kültür Bilimi Enstitüsü olarak değiştirmesi dikkat çekici ve mevcut değişmeleri ortaya koyucu mahiyette bir gelişmedir.